Evet efendim, Ekim ayının son günlerine geldik ve yine karşınızda gündemle çıkıyoruz. Gündeme dair her şeyi ele alacağız ama öncelikle eğlenceli başlıklardan gidelim. İlk hangisi hocam?
Tabii ki Dilan Polat.
Aa, Kıvanç Tatlıtuğ diyecektim ben.
Ha öyle mi?
Tamam, Dilan Polat
ikisi be. İkisi de birbirinin aynısı, farklı değil ki hocam baktığınızda.
Dilan Polat'ın davası devam ediyor, yakarlar vallahi seni. Bir de o kadın çok çirkin. Allah tükürür mükürür suratına
sonra da. Ya en son hocam hani Ekim ayının sonuna yaklaşırken işte paralarına el koyulduğu, mal varlıklarına el koyulduğu yazıyor. Hani ama bunun birazcık da işin bilimsel yanına baktığımızda bu işin bu kadar alevlenmesinde en önemli nedenlerden biri aslında Dilan Polat'ın aşırı gösterişçi paylaşımlarıydı. Hı. Ve bugün bilimsel araştırmalara baktığımızda insanlar bir kişinin başarısını hak etmediğini düşündüğünde veya o kişinin başarısı veya sahip olduklarına karşı kıskançlık besledikleri zaman Schadenfreude gibi, yani onun acısından zevk alma, onun başarısız olmasını görme ya da işte diğer halk arasında deli gibi hak ettiğini alırsın, sana da bu müstahak anlayışının gelişmesi çok tetikleyici bir şey gözüküyor.
Burada yine ilginç olanlardan bir tanesi şu. Bu tür gösteriş paylaşımını yapan çoğu insan bunun karşılarda güzel olduğunu düşünüyor.
Evet.
Halbuki tam tersine insanlar ona gıcık oluyorlar ve bunu akıl edemiyorlar. Ama söyle.
Ve özellikle bu ters tepki gelir durumu farklılaşan kesimlerde çıkıyor ortaya. Yani zenginler ve fakirler arasında daha ayrımı tetikliyor ve negatif eylemleri tetikliyor bu da.
Tabii abi, sen burada hani 3 kuruşluk şey almayı düşünürken kadın orada milyonları harcıyor paraları. İnsanın şey oluyorsun ya, hakikaten moralin bozuluyor. İnsanın canını sıkıyor. Fakirliğinle yüzleştiriyor seni ya. Allah belasını versin. Gerçekten şu an sinirlendim. Ben çünkü kendimi zengin artık hissetmeye başladım. Ve Dilan Polat gibi...
Dilan Polat'ın saçlarına dolar sardığını görünce dediniz ki ben kimim be?
Ulan onu bırak. Uçak kiraladılar ya. Evet. Uçağın kiralama 100 bin dolar falan. 2 dakika sürpriz yapacağım diye Engin gidiyor Dilan'a bunu kiralıyor. Sen oturduğun yerden kendi zengin de sen tekrar fakir hissetmeye başlıyorsun. Hadi ben böyleyim. Sen ne yapıyorsun?
Ben takip dahi etmiyorum böyle şeyleri. Çünkü insan bir süre sonra yani kafası almıyor ya. Bir insanın hayatında bu kadar çabalamamış insanların hayatında. Ya,
nasıl da dikenli ya. Nasıl da korktu.
Bunları elde edebileceği ve bu kadar tür ülkede sorun varken abi o paranın kaynağı ne diye sorguluyorsun ve linç etme eğilimin arttığı için daha çok idari ve daha doğrusu polisle alakalı davalara düşme, takibe alınma ihtimalini arttırıyorsun yani.
Tam salakça bir şey. Ama hocam, herkes senin gibi korkak değil. Herkes senin gibi susuzlamıyor. Akademik Link'te doçent doktor Behçetyan Özkar'a daha bu olaylar patlamadan demişti ki bunlar vergi kaçırmıyorlarsa çıksınlar açıklasınlar, yoksa devlet buna sahip çıksın dedi. Korkusuzca.
Ya zaten hocam çölde bir gerçek var. Vergi kaçırmadan bu kadar zenginleşemezsin bu ülkede.
Evet, hani bir tek kaçırmayan biz kaldık galiba hocam hani sayende.
Ama gene de bence Ekim ayının tapu Dilan Polat değildi, Kıvanç Talı olayıydı yani. Bana bu dolandırıcılıkta, yani şimdi olayın özü şu, Kıvanç Tatlıtuğ işte Instagram'da sayfası olan, içerik üreten yıllardan beri bir insan ve sosyal medyadaki hesabınızın ne kadar güçlü olması toplum nezdinde de sizin daha güvenilir olarak algılanmanıza neden oluyor. Ama bu arkadaş sanırım eşiyle birlikte yakın çevresindeki insanları birazcık tokatlıyor, dolandırıyor ve basıp yurt dışına gidiyorlar. İnsanlar ilk başta bundan şikayet etmezken Dilan Polat davasında araştırılmaya başlanmasıyla büyük ihtimalle onun da etkisi var çünkü. Bu arkadaşlar hakkında da mahkemeye yazılar gitmeye başlıyor dolandırıcılıktan
ya,
dolayı.
Artık Kıvanç Tatlıtuğ benim idolümdür. Gerçekten. Aynısını ben de yapmak istiyorum
ya
şu anda
şey
ama.
Gibi, şu an bir ilana çıkıp kanalda bir bağış topluyoruz deyip alıp hepsini. Ama şimdi 100 milyon Türk lirası sanırım konuşulan ya,
bunu
paradan.
Ben düşündüm. İki şey. Bir, bilimsel kısma değineceğiz. Hani ikna teknikleriyle nasıl ikna yap. Çünkü belli ikna teknikleri uygulaman gerekiyor ki bunca insanlar çekebilir bu parayı. İki, abi ben mesela çevremi düşünüyorum. Ben dolandırmaya kalksam inan bana borçlu çıkarım. Yani ben kimseden bu kadar paralar çıkmaz bizim çevremizde.
Ya yakın ama şöyle düşünün hocam. Şimdi onlar İstanbul'da yıllardır hani YouTube veya Instagram gibi sosyal medyada aktif görünen isimler, büyük ihtimalle bunların bir çevresi de daha farklı yapılanmış.
Biz de YouTube'dayız.
Tam da Eskişehir'desin hocam. Kime gideceğim burada?
Sana gitsem sen ne ben kadar
var? Ne verebilirim ben? Ne istiyor daha? Gençliğimi verdim ben de kanala. Ben de paramı vereyim be.
Senin kaç paran var arkadaş şu anda? Birikmişin var mı yoksa borçta mısın?
20 binim falan vardır birikmiş.
20 bin ulan. Onu bana versen 20 bin. Bertan -9 bin de borcu var. Bana borç taktı. Bertan bana borç taktı lan. Allah belasını versin. Ya etrafımı düşünüyorum. Bizim en zenginimiz işte Ondan istesem en fazla bana köfteci üstü köfte falan ısmarlar. O da vermez.
Ya bence ama öyle değil hocam. Yapabilir yani. Şöyle düşün şimdi. Aramızda saydığınız isimlerle zaten son hocayı aynı kefeye koymanız büyük bir hataydı. Çünkü o zengin gerçekten. Adamın Porsche var lan. Bizle kıyasladığın adama bir bak.
O da Porsche borç vermeye vermeye yaptı işte.
Hani, ya şöyle bir şey. Evet, buna ihtiyacım var dediğinizde çevrenizdeki insanlar size bunu verme ihtimali normal standartlarda da yüksek. Ama sosyal medyada da kimliğiniz güçlüyse daha fazla verme eğilimleri de var. Yani şöyle, sizinle daha fazla yakınlaşmak isteyebiliyor bu insanlar çevrenizde. Çünkü siz artık popülersiniz.
Ben popülerim.
O yüzden size daha fazla kaynak aktarabilirler. Çünkü şunu da biliyor. Bu adam medyanın önünde nereye gidebilir? Hani kendi namını. Ama bu riski alıp eğer gerçekten yurt dışına gidip orada yaşıyorsa ben helal olsun derim. Daha ne diyeyim yani ya?
Ya adam bu arada daha da fazla dolandıracakmış galiba ama bu Dilan Polat olayı patlayınca patlamış. Burada bir de bence ikna tekniği önemli hocam. Şimdi bak, ben denesem büyük ihtimalle şey yapamam ama ikna tekniği yüksek birisi olsa, atıyorum ben işte 1 milyon toplayabiliyorsam 15 milyon toplayabilir. Bilimsel ikna teknikleri var. Mesela en basitlerinden bir tanesi önce büyükle başlayıp küçüğe evet dedirtmek. Ben senden atıyorum 20 bin borç almak istiyorsam, 20 bin borç isteyerek başlarsam seni 10 bin ikna edebiliyorum. Ama 20 bin borç almak isteyip 100 bin ile başlarsam 20 bine ikna edebilme olasılığın daha fazla oluyor.
Ha.
En mantıklı ikna'lardan bir tanesi bu. İkincisi, yani ilk önce hayır dedirtiyorum sana, sonra evet'e evet döndürüyorum. Aynen bu. İkincisi duygusal baskı oluşturmak. Senin borç vermenle bana olan sevgini bağdaştırmak.
Ya tabii zor durumdayım.
Zor durumdayım yani. Sende hiç mi anlamım yok? Sende hiç mi değerim yok deyip o paranın dışında işi çıkarttırıp seni ona zorlamak.
Ama bence bu işi en güzel kimler yapıyor biliyor musunuz hocam? Hani bırakın ikna tek Ruslar.
Nasıl
bak
ya?
İnternet üstünden birçok Türk erkeği ağlarına düşünerek ülkeye giriş yapıyorlar. Bu adamların yuvalarını yıktıkları yetmiyor. Paralarını da yiyorlar ya.
Ya hakikaten cevapsız çağrıda cevap verme modası vardı bir ara ya.
Ya mesela benim bir arkadaşım biz üniversitedeyken işte babası boşandı vesaire. Ondan sonra adam internetten Facebook üstünden yurt dışında Rusya'dan bir kadınla konuşmaya başlıyor. Neyse kadın alıyor. Kadının çocuğu falan da varmış. Kadını Türkiye'ye getirttiriyor. Onunla, o adam güçlü, zengin de bir de yani hani. Ondan sonra alıyor yazlıktaki evine gidiyor. İşte kadınla işte evleniyor. Ondan sonra kadın bunu yazdığın yan komşusundaki adamla aldatıyor. Sonra çocuğunu da alıp ona yerleşiyorlar. Bir de üstüne ne alıyor? Nafaka alıyor.
Abi kim bu kadını getir buraya ya?
Ya gerçekten çok profesyonel ama hocam Türkiye'nin tarihine baktığınız zaman aşırı derece dolandırıcılık vakaları var. Yani kız kulesini satan adamlar var yani hani. O yüzden bunlar içerisinde Dilan Polat, Kıvanç Talı gibi isimler daha güncel dönemin hani Z kuşağının dolandırıcı tarzı gibi ortaya çıkıyorlar yani. Ve 48 ülkede hazırlanan küresel dolandırıcılık raporuna baktığımızda sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte dolandırıcılık vakalarının %10 daha artış sergilemeye başladı. Ve günümüzde daha doğrusu 2021 yılında sadece %293 yani 293 milyona yakın kayıp var dolandırılmaktan dolayı dünya üzerinde 23 ülkede. Hani baktığınızda çok şeyler ve bunun bir de basic yolları var. Şu mesajla gelen bizle çalışmak ister misiniz?
Ya.
Gibi. Ya biraz daha kreatif olabilirsiniz. Yıl 2023 ya. Ha,
ben hani bunu yedim bu arada dur. Bak bu nasıl yedim? Zamanında işsiz olduğum dönemlerde neydi ya? Şirket adını bilsem de söylesem ya. Ay, unuttum. Neyse böyle güya Forex şirketi. Tabii kimse de iş şeyinde dönmüyor. Bunlar bana döndüler. Hani biz sizle çalışmak isteriz bilmem ne falan fişman diye. Ben tabii heyecanla gittim. Olay ama şu. Seni bir kursa yazıyorlar. Kurs parası alıyorlar. Zaten işsizim. Diyorlar ki bu kursa başarılı olunca bizde de çalışacaksın gibi bir ayak yapmışlar. Anladın mı? Ama öyle güzel de yapıyorlar ki bu dolandırıcılar böyle alıyor seni şey yapıyor falan. O kurs parası böyle arada geçiyor sürekli. Sonra ben internetten bir araştırdım. Dolandırıcı bunlar. Ve ben çalıştım bunlar yine de.
Ya,
o kadar çaresizim ki.
Ben şaka yüksek lisanstayken hocam bir medyuma dolandırıldım.
Nasıl?
Yani hocam o zamanlar gene işsizlik ve işsizlik had safhada hani biz de ev arkadaşımızla düşündük, dedik ki ya bizim üstümüzde göz möz var herhalde, gidelim kendimizi okutam dedik.
Tamam.
Ondan sonra etrafımızda da öyle işte.
Ya bir de ay götüm neyin senin üzerinde göz olacak lan Allah aşkına
ya,
söyle.
Ya siz ne giriyorsunuz işte, basiretimiz bağlandı şöyle oldu bilmem ne, her boku yazıyorsunuz ne diyeyim yani, işsizlik yüksek ondan oluyor de kendimi mi avutam yani. Ondan sonra biz bunu böyle bir yerde de part time çalışıyoruz arkadaşımla. Orada kadına söyledik. Hani var mı hoca tanıdığı? Ya bize bir Fatiha falan okusun, yüzümüze üflesin falan diyoruz biz. Ondan sonra aa dedi, ben dedi siz dedi çok iyi bir medyuma götürürüm dedi. Ondan sonra bir akşam kadın ev arkadaşımla beni aldı, oraya gitti. Bak ikimizin cebinde toplamda 500 TL var o zaman. Hiç unutmuyorum. Doğalgaz faturamızda 502 TL. Biz de cebimizdeki bu doğalgaz faturasıyla gittik oraya. Ondan sonra önce adam arkadaşımı aldı, beni ayrı odada bekletti. Ondan sonra öbür kadın da beni oyalıyor işte, o bizi ayarlayan şey. Arkadaşım çıktığında benle görüşmeden beni aldı içeri. Yani bizi denkleştirmediler. Ben girdim içeri. Ben sanıyorum ki bana böyle dua falan okuyacak. Hani içim biraz rahatlayacak.
Mıncırdı beni de sen.
Hayır. Ben, ne yaptın? Önce dedi yıldız falına bakacağım dedi. Açtı Google'ı, yıldız falı yazdı. Bana doğum tarihimi söyledi. Onları giriyor. Bak böyle kullanıyor hani klavyeyi de. Ondan sonra onları girdi, çıkan yorumu bana okudu. Hani ben o an o kadar modum düştü ki, çünkü gitti para dedim artık. Hani hiçbir kaçarı yok. Şey dedi, soracağım bir soru var mı? Ya dedim ben iş bulabilecek miyim falan. Çalışkan kızsın ya, bir şey bekliyorum, bir şey desin, para gidecek çünkü kesin. Ondan sonra çalışkan kızsın falan dedi. Sen dedi sıcakta da, çok sıcakta da yapamazsın, çok soğukta da yapamazsın. Normal bir iklimde yaşamalısın dedi. Hocam dedim daha net örnekler verebilir misin? Yani saygısız da yapamıyorum. Hani duvarlarda hani Kur'an yazıları falan var. Çarpar diyor.
Kur'an buradık. Bu adam dini kullanmak
ünlü bir medyummuş. Aa. Eskişehir'de. Evet, haberleri falan var yani böyle. Tam ondan sonra dedim bari söyleyin evlenebileceğim mi? O zaman da gencim falan hani böyle. Dedi ki vallahi güzel kızsın, inşallah evlenirsin. Allah bilirim dedi. Beni çıkarttı o zaman.
Paradocuk kalanı.
500 liramız gitti. Doğalgazımız kapandı. Adam sonra öğrendik, o kadın da bizi kırışmış parayı. Normalde 500 lira demişler. 250-250 demiş. 100-100'müş. Kadın paranın üstünü kendi almış, bizi tokatlamış ya. Of
çok
ya.
Güzel tokatlama ya. Hak ettiğini bulmuş üzerinde gözlerden.
Valla biz arandık. Aynen arandık yani.
Güzel. İyi, üzerine başka bir şey de yapmamış senin. En azından namusu
üzerinde gözlerden. Cehalet başa bela yani.
Ya çok iyi ya. Sevindim. Buna paranın gitmesine.
Başka bir gündem daha var hocam. Kanada Başbakanının eşinden ayrılması. Beni çok alakadar etmiyor, size alakadar ediyor da bunu gündeme koyun diye yazmış çocuklara. Ya Kanada Başbakanı adam renkli çoraplarla falan bebeğinin toplantılarına katılıyor. Yani neyine koyun gündem yapan?
Ya, arkadaş ya, sana bıraksak çingen muhabbeli ama bir uluslararası gündem elde edelim. İnsanlar bir şey. Dilan Polat yok, onun karısı şunda boca. Abi dikkat et, bak ben uluslararası siyasetten bir gündem soktum.
Aynen. Uluslararası siyasetin aşk hayatının nabzını mı ölçüyor?
Bak
burada.
Dinleyicilerimiz entelektüel. Senin gibi çingen şey içerikler bizi bozuyor. Bak,
Ağustos ayında boşanmışlar bu arada. Yanlış bilgi de vermeyelim.
Onu da söyledin, iyi oldu.
Aynen.
Ağustos şu an üzgünlüğü devam ediyor. Buna değmemiz gerek.
Ya bizim ülke gündemi o kadar karmaşıktı ki bunları seçtik herhalde.
Ya şimdi bak, bunu niye aldım? Bir, şundan dolayı aslında o adam hani çok karizmatik, yakışıklı, makışıklı falan ya, onlar da mutlu değiller. Bir, bu izleyicilerimiz bunu öğrensinler, sevinsinler istedim. İki, şimdi burada şeyi görüyoruz bence. Bir, aşk dediğimiz şey uzun süreli gitmiyor. Ama siyasetçinin uzun süre evli kalmasının nedeni ne? Aslında hepsi büyük ihtimalle çoğunluğu
zorunlu toplum baskısı.
Evet, toplumsal bir imaj yaratabilmek için bunu yapıyorlar. Hele siyasi olduğunuzda gücü elde ediyorsunuz. Erkek açısından konuşuyorum. Kadına şimdi dedik, parantez içine alın. Erkekler gücü elde ettikleri çok daha fazla kadın ona gelmeye başlıyor. Büyük ihtimalle birçoğu zaten eşlerini aldatıyor. Zaten birçoğunda sonrasında videosu falan çıkıyor. Ama birçoğu bunu yapıyor belli ki. Ama buna rağmen evlilikler sürüyor. Niye? Çünkü toplumsal bir şey göstermeye çalışıyor. Ama Kanada'da o toplumsal baskı olmadığı için boşanmalar çok daha rahat gerçekleşiyor. Bundan bahsetmek istedim. İki sene böyle mal mal konuyu hiç gibi ağzını da kapat.
Benim için bak, ben Kanada Başbakanı'nı gerçekten seviyorum. Çünkü renkli çoraplar giyiyor. Çok hoşuma gidiyor.
Sen kim bok Kanada Başbakanı?
Bir politikacının öyle renkli çorap giymesi ve toplantıda işte takım elbisesinin altından bunun gözükmesi. Ya şöyle düşünüyorsun. Adamların derdi yok. Anladın mı? O bürokrasiyi yansıtmaya çalışmıyor diyorsun.
Sen söyle, bizim Osmaniye'de bir milletvekili renkli çorap adayı olsun, gay diye döverler.
Gay derler. Aynen. Bizde linç yer ya.
Gay diye onu sabah akşam döverler. Bak yemin ediyorum Osmaniye'de. Şimdi iki, bir de aşkın bir ömrü var hocam. Aşkın ömrü de hani bilimsel olarak biliyoruz ki temel itibariyle maksimum olsun olsun 7 yıla kadar sürüyor. 7 ay da olabilir.
İşte bilim.
Dur lan 7 bir şeydi.
Evli macun hoş geldiniz.
7 gün müydü lan yoksa?
7 gün olamaz hocam ya.
Olmaz tabii, çok 7 saat. O bir şey, onlardan biri. Bunlardan biri sevgili dinleyicilerimiz. Burayı tam çalışmadım. İşte o bitince hocam boşanca ne yapacaksın? Çünkü insanoğlu tek eşliğe aslında yatkın değil. İnsanoğlu dediğimiz varlık sosyal normlar gereği tek eşliğe dönüşüyor kültürel olarak. Kültürü koruyabilmek için. Temelde içgüdülerimize baktığımızda ne duruyor, ne bakıyorsun öyle?
Ya işin sonunda şeye bağlayacak mısınız diye merak ediyorum. Evet. Buradan Kanada Başbakanı'na geçmiş olsun diyoruz. Onun yanındayız bu duygusal çöküş sürecinde.
Onu seviyoruz.
Bize vatandaşlık verebilirler.
Kanada bu arada puanla alıyor diyor vatandaşlar.
Evet, puanla alıyor.
Sen baktın mı kaç puanı var?
Var. Kanada'da yaşama deneyimi dediğimiz puan bandı 30-40 puan etkiliyor hocam puanınızı. Aslında doktora yaptığınız için çok yüksek puanınızı topluyorsunuz.
Bak nasıl duruldu. Arada bak ses tonu nasıl.
Aynen ya, bu bir heyecanlı da bak. Ben de böyle dalga geçiyor ya. Yemin ederim bak, ya.
Hazal hocam bu sırada böyle Kanada bandı ses tonu bir ciddileşiyor. Sen git Kanada'dan biri bizi dinleyecek de. Hazal Hanım çok iyi konuştunuz.
Bizi.
Ne oldu? Az önce lambur lambur konuşuyordun. Lumpur lumpur laflar ediyordun. Kanada deyince. Evet Kanada puanı 30 puana kadar alıyor.
Lan yürü git. Bültenine dönüyor hemen.
Bir de en sonunda şey ayetten küsur. Allah'ım lütfen
Allah bağlına. Allah'ım kabul edilsin.
Lütfen biri dinlesin bizi Kanada elçiliğinden. Allah'ım lampır lampır konuşan Hazal'ın nerelere geldi. Evet hocam başka.
Uluslararası gündemde gene dikkat çeken bir şey var. O da Cadılar Bayramı'na giriyoruz. Artık işte bal kabaklarını vesaireyi her yerde görebiliriz. Aslında ama son yıllarda Türkiye'de de
evet.
Çok yaygınlaştı.
Bir anda kültürel işte kültürel hegemonya hocam. Bir anda biz de alıyoruz onu kullanmaya başlıyoruz.
Hocam baktığınızda da şimdi Cadılar Bayramı da Amerika'nın en büyük ikinci ticari bayramıymış. Yani bu süreçte hocam şekerleme endüstrisinde yılda ortalama 2 milyar dolar kazanıyormuş. Yani bu da 90 milyon kilo çikolata demekmiş. Yani bu süreçte tapa ya bizim şeker bayramı gibi diyeceğim ama bizde ya. O da kalmadı çok fazla.
Bak bir şey diyeyim geçen şeker bayramı çocuklar kapıya bastı.
Oha ne kadar iyi.
Açmadım. Evde çünkü şeker yok.
İnanamıyorum ya. Almıyorum ya. Para verseydiniz.
Ben ne ben para vereceğim elim içine.
Ya inanamıyorum ya.
Bir de bir şey diyeceğim bak onları bak bir sevgili dinleyiciler haberiniz olsun. Ben geçen ona bir tanesi para verdim.
Başladığımız için vermiyoruz.
Hayır. Bir tanesi para verdim. Piç gitmiş bütün mahalleye söylemiş. Zong zong zongur zongur bizim
ama
kapı çalıyor.
Ama bu iş öyledir.
Lan ben servet sahibi miyim? 5-5 harbinde vereceğim. 500 TL'den fazla para eder hocam. Kaç tane çocuk
var
bizim mahallede?
Ya şöyle bir ihtimal de var hocam. O gelen çocukların sizden zengin olma ihtimali de yüksek sizin
tabii
mahallede.
Tabii bizim mahalle zengin. Ulan bir kıyafetine tipine bak. Acayip zengin. Beğenmiyor daha
ya
öyle ucuz şekeri.
Ya 5 lira falan verseydiniz hocam.
5 lira az para mı kızım?
Ya hocam siz olmazsınız ya. Gerçekten niye? Olmaz. Niye? Ya biz de bekliyoruz lan. Niye kimse kapıyı çalmıyor falan diye üzülüyoruz.
Göndereyim bizim Batı kentin zengin pişlerini sınırı. Onlara bir şeker ver de bir suratına tükürsünler senin. Sen tanımıyorsun kızım Batı kentteki çocukları.
İnanamıyorum size ya.
Kızım Batı kentin çocukları öyle böyle değil. Bak Eskişehir Batı kent. Zenginlerin oturduğu bir yer ve onun çocukları gerçekten hani böyle şey falan veremezsin. Senin kent şekerlerin var ya seviniyorsun aile. Mesela Yiğit'e veriyorsun kardeşine. Ben geçen Yiğit kardeşi geldi kent şeker verdik çocuğunun gözleri aşıldı şu. Ama Batı kent çocuğuna kent veremezsin. Roşe falan vermen gerek hocam öyle
hocam,
o çocuklar.
Onları veremem onları ben de alamıyorum ama siz verebilirsiniz o seviyedesiniz diye düşünüyorum. Yani, bayramlarımıza sahip çıkalım lütfen.
İşte verseydim senin gibi hala Gecekondu mahallesi. Yeni bağlarda.
Ben yeni bağlarda Gecekondu oturuyorum sizin. Haline bak.
Öğrenci mahallesinde oturdum hala. Çok şükür ki.
Ya ben oturacağım evin fotoğraflarını bankacıya attığımda bankacı bana şunu yazdı. Hazal Hanım emin misiniz? Burası olduğuna bana yanlış fotoğraf atılmış olabilir dedi. Çünkü binanın her tarafı grafiti kaplı.
garibim ya. Ben zaten senin eve de gelmedim ziyarete.
Gayet sıcak. Öğrencilerle çok mutluyum ben.
Nezih bir hayatta yaşıyorsun.
Çok eğlenceliler, eğleniyorlar hocam. Ben seviyorum o hayatı. Yani mesela karşı binamda kız öğrenciler falan var, erkek öğrenciler var. Ve öğrenciler camlarında perde kullanmıyorlar. Şey görebiliyorsunuz karşı. Arada kafanızı çevirinize. Atıyorum gece klava gidiyorlar, hazırlanıyorlar, heyecanlılar.
Başka şey de görürsün
yemek
orada.
Yapıyorlar. O aşamalarda kapatıyorlardır hocam. Çocuklar da öğrencilerimiz de bunlara çok dikkat
bak,
eden
bak yine Kanada Büyükelçisi'yle konuşur gibi.
Hayır çocuklarımıza öyle imalarda bulunmak istemem ama onların o heyecanlı ve canlı hayatı beni etkiliyor.
Bak
yükseltiyor.
Canlı hayat bizim annemlerle eskiden Dikmen'de oturduğumuz apartmanda hayat kadınları taşındı.
Canlı hayat oydu.
Ama gerçekten en sonunda artık böyle sürekli erkekler giriyor çıkıyor bilmem ne falan ve bizim apartmanı isyan ettik. Bir gün onların şeyi böyle mafyatik tipler gelmişti onları dövdük böyle tüm apartman erkekleri olarak. Bir de herkes gaza geldi. Ondan sonra herkes günler boyunca kapılarını 5 kere kilitleyerek evet, tüm apartman öyle yaşadık abi 1,5 yıl boyunca bunları attırana kadar. Ve ben de iyi gaza geldim. Herkes dövünce ben de.
Şey, düşene tekme atan siz misiniz hocam? O kavgaları sonradan gidip tekme vuran. Çok daha iyisi hocam.
Ben ara ayakkabının çekeceğini aldım. Onunla dövmeye gittim. Demir çekecek. Onunla bizim Raşit amcanın kafaya, yanlış adamın kafaya vurdum. Raşit amca kafa kanadı.
Raşit amca öldü.
Ya bütün kavgada bir tek Raşit amca dayak yemiş.
Yaralandı bizden.
Ona ben vurdum. Ve onu da söyleyemedim orada hani. Birisi vurdu. Birisi vurdu ama belli bizden birisini vurdu. Hiç ses de etmedim ben. Ama öyle bir vurmuşum ki bir ona vurdum bir de apartmanın korkuluklarını vurdum ses çıksın diye. Ya çok zekiyim ya hayvan.
Ya inanamıyorum size ya.
İlkel hayvan gibi davranıyorum ses çıkarken. Bizim ayakkabılık yem buldu. Ondan sonra babam bana kızmıştı. Oğlum ne biçim şey yapıyorsun bilmem ne falan. Ya babam da olay sırasında yoktu bu arada.
Olsa sizi kurtarır mıydı?
Olsa o da beni döverdi bence. Biz ailecek yalnız kişide dövmek üzere çok iyiyizdir.
Raşit amcanın yanında siz de yer alabilirdiniz.
Kesin babam da yazık bana vururdu yani. Dayağı da ben yerdim. İyi oldu işte. İşte hareketli hayat budur hocam.
Tabii böyle ama şimdi artık Ekim ayı gündemi çok canlı bir gündem değildi. Negatif olaylar ne yazık ki çok fazlaydı. Bunlardan ilkiyle giriş yapabiliriz. Birincisi üniversite öğrencilerimizin intihar etme durumları maalesef. Ve maalesef KYK yurdunda düşen asansör. Hepimiz hani eğitimci olarak da bu duruma çok üzgünüz ve gerçekten... hepimiz yurtlarda kaldık ve bu standartların artık değiştirilmesi gerekiyor.
Ya burada en büyük sıkıntı zaten biz şu yazık bak bir kızcağızımız orada ölüyor. KYK'nın asansör bozulmasında ve bu yeni kontrol edilmiş bir asansör. Yani bir iş nasıl bu kadar kötü yapılabilir? Kabul edilebilir gibi değil. İki, şimdi mesela bu asansör şirketin sahibini gözaltına almışlar. Ben çok merak ediyorum sonuçta ne olacak. Hani hakikaten bu artık ölüme doğrudan cinayete teşebbüs ve yaptığın işi doğru yapmayarak, yapman gereken işi doğru yapmayarak ve insan... Hani hayatının söz konusu olduğu bir şakadan asansör düzgün yapıp yapmama.
Ya bence burada birazcık daha nepotik ve siyasi bağlantıların etkisi çok öne çıkıyor. Çünkü mühendisler odasından bir KYK yurdunun asansör bakımını alıp özel bir firmaya vermek bu soru işareti. Niye biz buna yetmiyor muyuz devlet olarak? Yetiyoruz tabii ki de ama olan gene gençlerimiz oluyor. Tabii bir de intihar eden öğrencilerimiz var. Bunlar aslında bize günümüzde öğrenci olmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Hepimizin belki farklı farklı üniversite hayatları olmuş olabilir ama artık çocuklar bunu yaşayamıyorlar. Hani tabii ki bir üniversite öğrencisinin sosyalleşmeye ihtiyacı var, gezmeye ihtiyacı var. Hayatında bunları yapabileceği tek dönem belki sonra çünkü iş hayatına girecek. Ama bu çocukların bu kadar imkandan mahrum olması kaliteli bir gelecek yetişmesine imkan sağlar mı? Kültürlü bir gelecek yetişmesine imkan sağlar mı? Tabii ki soru işareti
kesinlikle
oluşturuyor.
Evet. Bu sonunda hani Türkiye'nin şimdi ekonomik gidişat nedeniyle ne yazık ki bunun da toplumsal yansımaları oluyor ve ilk önce de öğrencilere vurmaya başlıyor belli ki. Ya çok üzücü. Çok üzücü
kesinlikle.
Gerçekten.
Diğer üzücü bir olay gene Ekim ayının gündemini oldukça meşgul eden ve hiçbir bence aklı başında insanın ve milletin istemediği bir durum savaş süreçleri. İsrail ve Filistin savaşı. Hani burada aslında sosyal medyanın ne kadar yanıltıcı olabileceğini görüyorsunuz hocam. Yani.
Ya artık bak savaşın bir de şey tarafı var. Hani insanlık katliamı bir
kesinlikle.
De bunun dezenformasyonla bir şekilde sunmaya çalışılması. Hani bakıyorsun yapay zeka ile üretilmiş mesela İsrail'li askerlerin ölüleri gösteriliyor. Halbuki gerçek değil. Ya da evet başı kesilmiş galiba çocuklar var ama onlar gerçek değil. Hani bir şekilde dezenformasyon üzerinden de bir algı yaratmak için artık yeni bir savaş var. Ve ama burada asıl yazık olan kim? Gerçekten alanda taraf fark etmezsizin ölen siviller. Ama şu anda İsrail'in yaptığı maalesef artık bir katliam boyutuna gelmeye başladı.
Ya enteresan olan hocam şimdi İsrailli insanların da özellikle popüler insanların yani ünlü insanların bir kısmının bunu görmeyip yani bir tane mesela şöyle örnek benim takip ettiğim hani bir İsrailli adam var karikatürist hani çok güzel çizimler yapıyor ve hani az çok bir sosyal medya fenomeninin süreçteki tepkisini herkes merak eder. Hani duruşu nasıl ve hani uluslararası olarak takip edilen bir adam şunu gördüm hani savaş sürecindeki paylaşımlarda karşı tarafa yönelik her şey yani her negatif bilgiyi kabul etmişti. İşte hastaneyi onlar kendi kendilerine bombaladı gibi. Yani şipoya ve bunu yaymaya çalışıp sürekli Filistin'in hani aleyhine olan durumları öne çıkartmaya çalışıyordu. Mesela şeyi anlıyorsunuz onu takip eden bir sürü insan da onu paylaşıyor. Bununla birlikte o bilgi kirliliği artıyor ve gerçekten doğru olan ne buna ulaşamıyorsunuz. Ama mesele o doğrunun ya da yanlışın yayılma şekli vesaire değil. Mesele ya bir çocuğun öldüğü yerde doğru aramazsınız.
Yani hani... maalesef. Ya şey de çok sıkıntılı bir durum. Böyle dalga geçen bazı şeyler yayınlanıyor, evet, falan. Yani inanılır ya, insanlıktan çıkmak demek bu. Hani bir taraf olabilirsin ama ölen insanlarla, sivillerle dalga geçen paylaşımların yapılması artık akıl almayacak bir insanlıktan çıkma. Yani ne denir bilmiyorum. Hakikaten olan sivillere oluyor. Umut ediyoruz ki en kısa zamanda bu katliam sona erer diyelim.
Aynen ve... öyle. Dilerim Kasım ayındaki gündemimiz daha eğlenceli, hayat, daha barış içerisinde, insanların daha mutlu olduğu. Hani burada konuşurken ya, konuşma öncesinde ya nasıl bunları anlatacağız diye çekinmediğimiz konular olur.
Ya yani bir de hani Allah var, şunu da söyleyelim. Zaten bizim YouTube kanalında gayet ciddi içerikler çekiyoruz. İnsanların morallerini bozuyoruz. Podcast'imizde alabildiğince bunu yapmak istemediğimiz için bu haberleri birazcık sona bıraktık. Zaten gündemde de vardı ama değinmeden de geçecek gündem değildi. Ve elbette bir tane de var. O en azından üzücü değil ama. Cumhuriyetimizin, evet, 100. yılı.
100. yılı kesinlikle. Mesela hocam şöyle bir gerçek var. Bu tarz milli bayramlar, insanlar hani fix olarak söylemiş ama birlik beraberliği tetikleyen şeyler. Ama aynı zamanda farklı birçok mekanizmanın da işleyişini değiştiriyor. Mesela eğer milli bir takımınız sizin yönetimde olduğunuz süreçte kazanıyorsa, zafer getiriyorsa, bayram süreçleri çok aktif kutlanıyorsa, baştakinin tekrar seçilme ihtimalini arttırıyormuş seçmen gözünde.
Çok ilginçmiş.
Yani çünkü başarıyı ülke bazına yayabildi. He. Bu yerel yönetimlerde de aynı. Şehrinizin takımının kazanması ve buna yönelik işte kutlamaların yapılması seçmenin size karşı, bak karşıt seçmenin bile düşüncelerinin değişmesine imkan sağlıyor. Çünkü bu süreçlerde insanlar hani bir araya gelip farklı şeyler yapmaya başlıyor baktığınızda.
Cumhuriyetimizin 100. yılı, tabii burada şeyi söylemek gerekiyor. Mustafa Kemal ve Atatürk ve arkadaşları hani bu ülkeyi bize armağan etmiş oldular. Onlar olmasaydı mümkünatı yoktu bizim var olabilmemizin. O dönem bir sürü insanımız da şehit oldu, gazi oldu, hayatlarını adadılar. Mutlaka onları da minnettarlığımızın bir sonucu olarak da hepimizin işimizi de en düzgün şekilde yapması gerekiyor. Biz de kanalımızda şunu yapmaya çalışıyoruz zaten. Liyakattan bahsetmeye çalışıyoruz. Bir şekilde sistemin düzelmesinden bahsetmeye çalışıyoruz. Bir şekilde bu ülkenin 200. yüzyılında devam edebilmesi ve 200. yüzyılında gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmesi için bizim de mutlaka sorumluluklarımızı yerimize getirmemiz gerekiyor diyelim. Evet, klasik oldu belki, evet, ama
işin özü onlar olmasa, aynen, biz olmazdık. Dilerim daha eğlenceli yayınlarda, daha güzel konularda, daha mutlu haberlerde, gündemlerde bir arada oluruz.
Evet, görüşmek üzere efendim.
Güle güle.